Özetleme yaparsak, Freud'un yaptığı şey aslında esas da bilinçsiz ya da bilinçaltı kavramı ile ilgili ve bu kavramın yanında, yani bu ikisi aynı kavram. Bilinçaltı dediğimiz zaman burada bir alt üst gibi bir şey, topolojik ya da topografik bir şey varmış gibi görünüyor, imlem varmış gibi görünüyor. O hiç önemli değil. Freud kendisi de söylüyor zaten, öyle bir yer belirtme gibi bir şey yok. Topoloji çok önemsiz şeydi ruh çözümlemede. Şimdi bilinçaltı ve baskı kavramları, bu ikisi bir arada duruyorlar. Niye durduğunu anlayabiliyor muyuz? Şundan duruyorlar. Bilinçaltı ya da bilinçsiz olan, bilinçli olma eğiliminde sürekli olarak. Yani şimdi bilinçaltı kavramını bugün inceleyeceğiz. Ama daha önce pek çok kez değindik ve yani burada da yine aynı şeyleri göreceğiz. Biraz daha detaylı ve biraz daha bağlantılı olarak göreceğiz. Bilinçaltına itilen şey ya da bastırılan şey ya da bilinçsizleştirilen şey, haz yerine hassızlık veren ya da acı veren bir içgüdü tasarımı diyor Freud. İçgüdü tasarımı, Forstelling. Yani içgüdü tasarımı güzel bir adlandırma değil, birçok insanda yapay bir şey yaratıyor, güçlük yaratıyor. Aslında anı izleri diyor daha sonra aynı şey için. O daha iyi. Yani yaşanan bir olay, bu şey, içgüdüye bağlı bir olay. Ve bu bastırılıyor, baskılanıyor ama onun baskılanma durumundaki yazgısını geçen hafta inceledik. Yani bundan önceki denemesinin adı baskı zaten. Şimdi bilinçaltındayız. Das Unbewusste, yani bilinçsiz, tam sözel olarak çevirirsek bilinçsiz, genel olarak bilinçsiz gibi bir şey. Şimdi bunun dışındaki terminolojik donatım, Freud'un kuramı için genel psikolojik terminoloji, öyle diyeceğiz. Yani içgüdüler için Freud kendine özgü ya da ruh çözümleme kuramına özgü bir tanım yapmıyor. Bu şey, evrensel bir terim, evrensel bir kavram, içgüdüler. Ondan sonra geri kalan, ya yani kullandığı şeyler, terimler. Onlar da ikircimler var. İşte ego diyor. Bu çoğu kez şey anlamına geliyor. Dünç anlamına geliyor. Yani yargı yetisi, ussal moral yargı yetisi anlamına geliyor. Ondan sonra it dediği şey içgüdüleri anlatıyor. Yani bunlara tekrar daha ayrıntılı olarak gireceğiz. Şimdi Freud'un yaptığı şey önemli. Yani klasik felsefe düzleminden baktığımız zaman Freud'un yeri neresi diye sorarsak, Freud'un yeri var her şeyden önce. Ama Freud'un sistemini usun bütün sistemine uyarlamamız gerekiyor. O Freud'un kendisini yapamadığı, yapmayı istediği ama başaramadığı bir şey. Yani kavramlarını düzgünleştirip bu çalışmada biz bunu yapmayacağız ama bu bir gün yapılacak. Yani Freud'un sistemi bilim sistemine, genel bilim sistemine ya da tin felsefesine şey yapılacak, eklenecek. Öyle diyebiliriz. Çünkü bilim, Freud'un yaptığı şey, Freud onun bilim olduğuna inanıyor. Gerçi şeyler var, onun bilim olmadığını düşünen, falcılık olduğunu düşünen Karl Popper gibi şeyler var, pozitivistler var. Yalancı bilim diyorlar Freud'un yaptığını, biliyorsunuz değil mi? Yani, ama şeyden, klasik felsefenin bakış açısından Freud'un yapmaya çalıştığı şey, yaptığı şey bilim. Yani realiteye uygun bir kuram. Ve aynı zamanda tabii ki şey de var, kuram düzgün olduğu için reel bağlantısı da var. Ya da reel olarak da ilgili, %100 ilgili. Yani bir kuram doğruysa, gerçekse o aynı zamanda şey demek, realitede işleyen bir kuram demektir. Yani realitenin kuramı anlamına gelir bir bakıma. O yüzden realitede test edilmesi gibi bir sorun zaten şey değil. Yani burada o test sorunu çıkıyor bilim felsefesindeki. Bir kuram var elimizde, o kuramın test edilmesi için realiteden örnekler getiriyoruz. Bakıyoruz, örnekler şey mi, kuramı doğruluyor mu? Bu yanlış. Çünkü örnekler kuram tarafından belirleniyor zaten. Yani bilinçaltı baskılanan içeriği toplar, kapsar dediği zaman Freud, bu bir şey, kuram. Ya da bir kavramsal bağıntı. Realitede durum nasıl? Realitede de, yani bizler insanlar olarak baskılama yaptığımız zaman onu bilinçsiz şekle dönüştürüyoruz o içeriği ya da o anı izlerini ve bunun test edilmesi, reel olarak test edilmesi, kuramın doğrulanmasını sağlamıyor. Çünkü zaten o testin kendisi bir bakıma kuramın öğeleriyle yapılıyor. Buna daha sonra dönebiliriz. Şimdi bu şey, yani kurama karşı çıkan görüşler var. Bunlar temel kavramlarda karşı çıkıyorlar. Yani örneğin Karen Horney şeyi kabul etmiyormuş. Birinci narsisizmi, narsisizmin doğuştan olduğunu kabul etmiyor. Tamamen şey, sonradan kazanılan bir şey olduğunu söylüyor. Jung başka türlü ayrılıyor, Adler başka türlü ayrılıyor. İşte şimdi bir de Lacan var, o da şey, onu inceliyoruz. Belki bugün biraz zaman kalırsa ona bir kere daha bakacağız, biraz daha bakacağız daha doğrusu. Bunları biliyoruz. Efendim? Bilmiyorum. Hangisi? Evet, onun İngilizce'de de çok fazla yok gibi görünüyor. Yani dağınık yazmış zaten. Şimdi Freud'un ruh çözümü ve kuramının temel kavramları bu ikisi. Baskı ve bilinçsiz ya da bilinçaltı. Yani. Şimdi bunu metapsikoloji bu kitabın adı ve bu Freud'un kendisinin tasarladığı bir şey. 12 deneyden oluşmasını tasarlıyormuş. Kaç tanesini yakmıştı? Geriye 5 tane kaldı. 5'inden ikincisi bu. Birincisi baskıydı, ikincisi bilinçaltı. Ya da Das Unbewusst. Şimdi bunu bu Das Unbewusst diye Freud 1915'te yazmış. 4 Nisan ve 23 Nisan günleri arasında. Yani 3 haftadan daha kısa bir sürede yazmış. James Strachey, bu editör İngilizce Freud toplu yapıtlarının editörü, eğer diyor metapsikoloji üzerine denemeler dizisi Freud'un tüm kuramsal yazılarının en önemlileri olarak görülebilirse, Freud'un kuramsal yazıları, metapsikoloji bunların en önemlileri, bilinçaltı üzerine bu denemenin o dizinin doruk noktası. Şimdi doruktayız. Yani bu bilinçaltı üzerine deneme Freud'un kuramsal doru. O yüzden bu gerçekten şey, dolu bir çalışma ama biliyoruz çoğunu. Yani yeni bir şey yok. Daha önce söylendi hemen hemen. Bütünüyle burada yenileniyor gibi. Çok fazla genişletme yok. Şimdi tekrar şeye geldik. Bilinçsiz kavramının içeriğine. Bilinçsiz dediğimiz zaman kafamızı çalıştırırsak şeyi göreceğiz. Anlığımızın, zihnimizin bütün içeriği aslında bilinçsiz. Çünkü düşünürken çok küçük bir içerik kesitini alıyoruz. Ve geri kalanını bırakıyoruz. Belleğimiz bütün yaşamımızın şeyleriyle dolu. Anılarıyla dolu, eğitimiyle dolu. İşte görsel ayrıntılar, işitsel ayrıntılar vesaire. Yani ve bunlar şey, bilinçli değil. Yani bilinçli değil. Bilinçli olmak demek, bilinçli olmak, düşünülüyor olmak filan da. Yani bunları şey yapıyoruz, biliyoruz. Şimdi burada Freud'un onu şey yapacağız. Evet, ona geleceğiz tabii. Ama burada önemli şey şu mu? Yani senin sorunu birleştirebilsek. Bilinçli olmayan içerik nasıl? Kendi içinde bir ayrım kapsıyor mu diye sorabiliriz. Ve Freud bunları ayırıyor. Bir kısmı diyor şey, kolayca bilinçli olur diyor. Vorbewusstsein. Ön bilinç diye bir şey ayırıyor onlar için, terim ayırıyor. Bir kısmı da diyor, bilinçli olmaya karşı bir dirençle karşılaşır. Değil mi? Yani bilince çıkamaz. Bu bilinçli ve bilinçsiz arasındaki sınır bölgesi savunma ya da baskılama şeyi ediminin olduğu yer. Bunlar şey, biraz topografik oluyor, biraz şematik oluyor ama yani Freud'un kendisi de kullanıyor. Bu bilinçsiz bundan başka bir şey miydi? Yani bilinçsiz içerik iki tür diyor. Bir tarafı ön bilinçli, bir tarafı gerçekten asıl bilinçsiz. Yani asıl baskı olan herkesin. Ön bilinçli olan dün öğlen ne yedim ya da dün evvelsi gün nereye gittim falan. Bunlar bilincimde bulunuyorlar ve biraz düşünürsem ya kolayca geliyorlar ya da biraz düşünme üzerine geliyorlar. Ama bazı içerik, yani bir içeriğin bir bölümü ise hiçbir zaman gelmiyor ve baskılanıyor, engelleniyor. Bunun nasıl olduğunu düşünüyor Freud. Çünkü o baskılanan içerik dinamikti. Yani kendini şey yapıyordu. Anlatım kendini anlatıyor, belirtiyor, semptomlarda belirtiyordu ve bu semptomların bazıları patolojik. Hastalık. Yani onları iyileştirmek gerekiyor. Sinirce ne demek? Nevrosis. Nevroz. Ne demek? sinir.
Solunum mekanizmalarını yanlış kullanan.
Evet.
Bunlar raportaya konan davranıştır.
Pekala, sinircinin bir davranış olduğunu biliyoruz. Yani kendini gösteren bir şey değil mi? Bir davranış biçimi. Bu bilinçli mi, bilinçsiz mi? İstemli mi, istemsiz mi? İstençli mi, istençsiz mi? Yani örneğin bir şeyde, olayda, bir vakada şeydi. Freud'un şey, yani bir genç kızın bir kolu felç, inmeli. Felç. Hareket etmiyor, kıpırdamıyor. Bu istemli mi? Bu semptom. Ha? Histerik bir davranış. Ama şey, histerik davranış, peki o zaman şöyle diyebiliriz. Sinirceli davranış ve histerik davranış aynı şey mi? Ve histerik davranış ya da sinirceli davranış bilinçli mi, bilinçsiz mi? Demin ne demek? şey, bu Yunanca'dan geliyor. Şey diye düşünüyorlarmış, Hipokrates'ten geliyor aslında. Yani o uterus yukarı, rahim yukarı çıkıyor ve öteki organlara baskı yaparak işte şeyi bozuyor. Sinir sistemini ya da davranış düzensizliklerini yol açıyor. Sinirce ise sinir. Yani sinir fizyolojik bir terim. Ve sinirce C takısı, Türkçenin etimolojisi, ya biraz dil bilgisi, bilgimizi şey yapalım, zorlayalım. C takısı geldiği zaman ne oluyor Türkçe'de? Yani bir köke C takısı getirdiğimiz zaman sinirce'de olduğu gibi. Örneğin düzmece ya da görmece ya da başka ne var C takısı? Evet, tak yani orada bir şey var. Sinirce dendiği zaman siniri sinire öykünen bir şeyi anlatıyor, durumu anlatıyor. Yani sinirsel bir durum değil ama sinirsele öykünen bir durum. Sinirsel, nörolojik bir durum. Yani bir, şimdi o nörolog olsaydı yanımızda, aramızda ona sorardık. Yani bir nöroloji, bir sinir bozukluğu kendine şeyde davranışlarda nasıl gösteriyor? Gösteriyor değil mi bazı sinir bozuklukları? Yani organik ya da fizyolojik sinir bozuklukları. Yani şimdi örneğin şu az önce verdiğimiz örnekte kol buraya gelen kal sinir şey şuradaki deltoid kası diyelim besliyor ve o siniri kestiğiniz zaman o kol aslında şey gibi durur. Felç gibi durur. Orada sinirceli bir durum yok. Orada doğrudan doğruya sinirsel bir durum var. Yani fizyolojik patolojik bir durum var. Sinir kesilmiş. Ama şey olduğu zaman, o sinir yerinde durduğu zaman sapasağlam, organik olarak hiçbir anatomik ya da fizyolojik olarak hiçbir problem yok ve bir felç var organda. Bu şey, sinirce. Yani şey yok, temeli yok, organik ya da özdeksel temeli yok.
Neden yok?
Ökünme. Evet, kopya. Yani asıl, tabii sahte. Yani şey,
sahte
bir. Sahte. Tiki bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından tiki neden oluyor. O belki şeydir, fizyolojiktir. Yani o da psikolojik mi?
Biraz daha farklı bir şey. Ha? Daha bir görünen bir şey var yani.
Evet, orada elektrik atışları var, şeyler var. Yani şoklar var, uyarılar var. Ve Freud uyarıları şeyden ayırıyordu, içgüdülerden ayırıyordu. Tabii bilinçaltı da ayrı bir şey. Şimdi şey anladık, bilinçaltının neler yapabildiğini. Yani bilinçaltının daha doğrusu şeyden, organik süreçlerden ayrımını biliyoruz. Sinirce... Bu şey, bilinçsiz davranış. Dolayısıyla sinirce hiçbir zaman istençli değil ve özgür değil. Yani bir insan sinirce durumundaysa o insan kendisi değil. Gerçek kendisi değil. Tabii ki durum, öyle de denebilir. Ve bunun nedeni şey, bilinçaltındaki içerik, baskılanan içerik. Şimdi, bilinçsiz içerik bir sürekli baskılanan iki kolayca şeye gelen, bilince gelen iki ayrı ayrı bölüme ayrılıyor. Yani bölüm falan değil bunlar ama işte bazıları bunlara ön bilinçli ve bilinçli diyor Freud. Bir de bilinçsizler var. Şimdi burada şeye girecek, biraz kendisi bir takım kısaltmalar yapmış. Onları önemsiyor. Biz de onu izleyeceğiz. Ama burada derinlik ruh bilimi denen şey Freud'un tabii ki ruh çözümlemesi. Şimdi şeye bakalım. Bu Strachey'in yazısı okumaya değer yani sunuşu. Bilinçaltı Freud'un şeyine geçiyoruz. Metine geçiyoruz. Şimdi baskı sürecinin özü, birinci satırı görüyorsunuz. Burada içgüdüsel, içgüdü temsil eden tasarım, yani temsilci, bu yok edilmiyor. Ama bilinçli olmasının önüne geçilmesi diye bir şey var burada. Yani baskılanıyor, bilinçsizleştiriliyor. Bu olduğu zaman tasarımın bilinçsiz oldu. Bu tasarım sözcüğü takılıyor musunuz? Onu takılıyor musunuz? Yani baskılan tasarım...
Reprezentasyon.
Reprezentasyon, evet. Forstellung. Yani temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? İçgüdüyü temsil ediyor. Burada yine zor, dediğim gibi bu güzel bir anlatım değil. İçgüdünün içgüdü baskılanır mı? Ona da geleceğiz. Burada ama baskılanan şey ana izleri en kolay ve en uygunu o gibi görünüyor. Baskılanan her şey bilinçsiz kalmalıdır diyor Freud. Ama baskılananın bilinçsiz her şeyi kaplamadığını hemen başlangıçta bildirmek istiyoruz. Bunları görüyorsunuz. Yineleme. Yani aslında Freud'un şu kitabı 3-5 sayfaya sığdırılabilir gibi görünüyor. Kavramsal yapısı açısından. Gerisi tamamen şey. Pedagojik, açıklama, ondan sonra retorik falan bu tür şeyler var. Yani yinelemeler, bol bol da yinelemeler var. Bilinçsizin bir bilgisine nasıl ulaşacağız? Ya da yani o bilinçsizi nasıl bilince getireceğiz? Bu psikanalizin temel sorunu. Burada dirençlerin yenilmesi gibi bir şey var. Direnç, bunu da biliyoruz. Yani bilinçsizin bilinçliğe çıkmasını, ulaşmasını önleyen mekanizmaya Freud direnç diyor. Şimdi geleceğiz. Yani bu arka sayfalarda çok fazla şey yok. Burada bir şey var. O konuyu lütfen şey yapalım. Hep birlikte netleştirelim. 128. sayfada. Yani burada hayvanların bilinci konusunda kuşku var diyor. Bitkilerde bilinci yatsırız. Ve dilimsiz şeylerde bir bilinç bulunduğu sayıltısını gizemcilik olarak görürüz. Doğru. Değil mi? Hayvanların bilinci konusunda kuşkulu. Burada Freud temkinli konuşuyor. Yani hayvanların düşünmediği konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Bu şey, ilke meselesi. Yani klasik felsefe, özellikle Descartes'in şeyi bu, saptadığı bir şey. Yani bitkiler, hayvanlar için bitkilerde bilinç diye bir şey yok. Bir de dilimsiz şeylerde bilinç. Bu gerçekten mistisizm denen şey. Freud'un yine burası da alt bilinç adlandırması. Unterbewusstsein diyor Freud. Unterbewusstsein. Yani bilinçaltı, Türkçedeki bilinçaltına tam olarak karşılık düşüyor. Ama Freud bunu yanlış ve yanıltıcı olarak reddedebiliriz diyor. Freud şey istemiyor. Unterbewusstsein. Alt bilinç gibi bir adlandırma istemiyor. Biz bilinçaltı dediğimiz zaman, dediğim gibi bu bilinç dışı da denebilir, bilinçsiz de denebilir. Topolojik bir şeyi, yersel bir şeyi söylemek istemiyoruz. Yani bir coğrafya bölgesi gibi. Alt üst falan. O tür bir... Çok geliyor değil mi? Şimdi burada bir Kant'a değiniyor. Çok seyrek felsefi referanslarından birisi bu. Ona girmeyeyim. Biraz zamanımızı alabilir. Yani eğer merak edersek tekrar dönebiliriz. Sayfa 129'da. Şimdi gerçekten topolojik bakış açısı diyor. Yani şimdi yine diyor. Bilinçaltı bir yandan salt, gizli, geçici olarak bilinçsiz olan ama bunun dışında bilinçli olanlardan hiçbir şeyde ayrılmayan edimleri kapsar. Yani bilinçaltına sürülen şey, bastırılan içerik, bilinçli içerikten hiçbir biçimde ayrı değildir. Değildir. Çünkü yani bir anıysa, o anı bilinçli de olabilir, bilinçsiz de olabilir. Bilinçsiz anı, nahoş anı, yani hassızlık ya da acı üreten anı, bir anı olduğu için öteki içerikle aynı. Bilinçaltı şey değil. Yani bilinçli içerikten ayrı bir içerik değil. Bunu söyle, bunu söylesin. Tabii ki belki gereği var ama şimdi burada şunu söylüyor Freud. Bilinçaltına giden gereç, içerik eğer bilinçli olsaydı diyor bu içerik, bu sayfa 130'un hemen yukarılarında, geri kalan bilinçli süreçlerle zorunlu olarak en kaba uyumsuzluk içinde duracaktı. En kaba uyumsuzluk içinde durmak uyumsuzluk diyor. Yani sanki uyumlu olsaydı baskılanmayacak. Uyumsuz olduğu için baskılanıyor gibi. Aslında bu baskı uyumsuzluk meselesi gibi görünmüyor başka yerlerde söylediklerine bakarsak. Şimdi bu bilinçaltının betimleyici, dizgesel, dinamik ve daha sonra bir de ekonomik şeyi gelecek. Nitelikli olan, yani o nitelikleri taşıdığını söyleyecek. Hesaplamalar yapmış, görüyorsunuz. İkinci sırada bilinç, size bilinç. Şeyleri de böyle, Almancaları da böyle. Ondan sonra şey diyor, yani bunu niye yapıyor kısaltmayı? Bütün öyle şey. Gereksiz. Görünüyor. Baskı. Ön bilinçliği tekrar veriyor. Bilince yetenekli demek. Ön bilinçli demek. Bu Breuer'in anlatımı diyor. Bilince yetenek. Yani bir içerik. Bilince yetenekliyse ön bilinçli. Tamam. Dün ne yediniz? O içerik. O olay. Yani o onu. Eğer şeyse. Bilince gelebilecekse. O zaman bilince yetenekli. Bunlar totolojiler. Yani boşuna kitabı kalınlaştırıyor aslında. Şey yok. Herhangi bir açıklayıcı değeri falan da yok. Öz bilinçli dizgesini, BC dizgesini, özelliklerini paylaştığını. Ön bilinçli ve bilinçli dizgeleri aynı. Biraz önce yine söylemişti onu. Ayrılmayan, yani bu iki dizgenin, ön bilinçli ve bilinçli dizgelerin içerikleri hiçbir şey ayrılmıyor diyordu. Burada bir daha söyledi falan. Daha başka yerlerde de söyleyecek. Aslında çünkü bunlar dergi yazıları ya da kısa küçük şeyler, denemeler ve bazı şeyleri sürekli ilenemek zorunda. Yazının kendi içinde bütünlük olmak. Yani bir kitap formatında çıkarsaydı bu şeyi, metodolojik psikolojik denemelerini, muhtemelen daha değerli toplu olurdu ama şey olduğu için araştırma ve oluşturma sürecinde olduğu için o süreç tamamlanmadan baskıya bir kitap yetiştirme işi çok şey, riskli bir iş. Yani yarım ve belirsiz, hatta kuşkulu, hatta belki de açıkça yanlış olan bir içeriği kitap yapacaksınız ve ondan sonra o şey öyle kalacak. Yani kitaba girdiği zaman, değil mi? Yani şey değil, Freud netleştirmemiş, sistematiğini tamamlamamış. O yüzden şey, bütün çalışmaları bir şeyler kapsıyor. Daha sonra düzelttiği ya da daha geliştirdiği ya da değiştirdiği içeriği falan. Yani bu tahmin edebileceğimiz bir şey. Yani Freud'un zorluğu biraz da ondan geliyor. Ama onları görebiliyoruz. Çünkü şeyden bakıyoruz. Yani temel biraz daha yüksek bir perspektiften bakıyoruz. Derinlik ruh bilimi denen şey, depth psychology denen şey, bu da Freud'un ruh çözümlemesi. Duymuşsunuzdur bu terimi. Derinlik ruh bilimi. Niye derinlik diyorlar? Yani bu da yine topografik bir şey. Derin. Yüzey değil ama derin. Yani bilinçsiz ya da bilinçaltına gidiş var. Şimdi ruhsal aygıtın anatomi ile bağlantıları. Buna gireceğiz ama burada hiçbir şey yok. Sinir gözeciklerinde, hücrelerinde depolanmış tasarımları ve sinir telcikleri üzerinde dolaşan uyarıları düşünebiliyor musunuz? Hı? Hücrelerde toplanan anılar, tasarımlar yani ve sinir lifleri üzerine dolaşan uyarılar, beyindeki yapı. Burada ruhsal süreçleri saptamak şey diyor. Yani bu böyle bir girişim. Bu tüm çabalar boşa çıkıyorlar. Yani bu böyle bir şey olanaklı değil. Yani şu anı burada, beynin şurasında duruyor, şu kavram burasında duruyor falan. Geçenlerde şey bulmuşlardı beyinde Tanrı'nın yerini. God spot diyorlardı. Biliyor musunuz?
Bilmiyorum.
Şeyde vardı, Scientific American ya da öyle bir şeyde. İnternette gördüm. God spot. Orada o olduğu için Tanrı'ya inanıyoruz ya da inanıyorlar. Bazılarında var, evet. Bazılarında siliniyor herhalde. Sonra tekrar geliyor bazılarında. Yani düşünün, bunlar şeyler, Amerika'nın ya da dünyanın şu anda en iyi şeyleri diyelim. Nörologları, o konuda çalışan fizyolog. Yani Freud o bunların diyor şeyi boşa çıkmışsınız. Yani böyle beyinde hangi tel lif üzerinde, hangi sinir hücresinde, hangi tasarım duruyor falan. Çünkü gerçekten öyle olsaydı çok iyi olurdu. Yani düşünün.
Daha kolay olurdu.
Şey var efendim.
Kolay olurdu.
Kolay olurdu. Yani bir anı yaşa, bir olay yaşadınız. Onun anısı işte belli koordinatlarda duruyor. Beynin o bölgesini çıkardığınız anda o anı da gidecek filan. Çok saçma değil mi? O anı şeye bağlı, başka anılara bağlı ya da başka içeriğe bağlı ve o ikinci içerik analizde analizanın dokunduğu içerik. Ona değdikçe değdiğini hastanın şeyinden sinyallerinden hissediyor ve doğru hedefte doğru iz üzerinde olduğunu anlıyor. Yani o şey yalıtılmış bir şey değil, içerik değil. Örneğin diyor, bilinç dizgesinin, bilinçli ruhsal etkinliğin anatomik yerini bilincin beyin kabuğunda saptamaya. Kabuk bilinç. Ve bilinçsiz süreçleri beyin kabuk altı parçasını yerleştirmeye çalışan bir öğreti aynı yazgıyla karşılaşacaktır. Yani boşa çıkacaktır diyor Freud. Şimdi, ruhsal topografimizin şimdilik anatomiyle hiçbir ilgisi yoktur diyor. Yani bizim şeyimiz, daha sonra id ve ego da o daha şematik olarak veriyor. İşte ego burası, id burası, bilinçli burası, bilinçli burası falan. Bunlar şey. Sadece kavramın belki de bağlantılarını daha iyi görmek için başvurulan tasarımsal aygıtlar. Yani gerçek, reel, anatomik şeyler değiller. Ve onun ruh çözümlemeyi için hiçbir önemi yok. Yani şu anda Freud'un yaptığı şey için hiçbir önemi yok. Ayrıca da biliyoruz ki beyinde bir içerik, yani bir bilinçsel, duygusal, düşünsel falan tasarımsal bir içerik beynin tek bir yerine lokalize olmuyor. Yani neredeyse hologram gibi bütününde bulunuyor. Biraz ayrıntı var, ona girmeyeceğim eğer yani yakalarsak. Diyebiliyor muyuz? Yani soyut değil mi? Ama bu Freud'un şeyi. Yani metapsikoloji yazılarının doğru ya da kuramsal çalışmasının doğru en yüksek noktası. Yani bu çok kolay geliyorsa o zaman Freud'un çok rahat anlaşılması gerekir. Yani bir takım zorluklar var. Zorluklar şeyden kaynaklanıyor. Belki de sunuşun kötülüğünden ya da yetersizliğinden. Yani dağınıklığından ve terminolojik olarak uygunsuz olmasından ama karışık olmaması gerekiyor. Şeyi anladık mı? Baskının ne işe yaradığını? Anlamadık mı?
Biraz.
Daha nasıl şey yapabiliriz, sorgulayabiliriz onu? Yani baskı neden var? Yani neden bazı yaşantıları unutmak ve örtmek gerekiyor? Şöyle desem, şimdi baskı... Efendim?
Kötü anıları unutuyor.
Neden?
Rahat yaşamak için.
Freud şey demişti, baskıyı yapan etmen daha önceki... baş taraftaki metinlerden birinde ama hatırlıyoruz net olarak öz saygıdır demişler. Şimdi şöyle bir şey var. Öz saygımızın zedelendiği durumlar oluyor mu?
Tabii.
Olmuş mudur? Onları anımsamak hoş mu? Yaşamak bir tarafa. Freud'un demek istediği şu. Yani bazılarını hatırlayabiliyoruz. Örneğin yani aşağılandık, utandık ya da bir şey, bir yanlış yaptık ve ya da yani öyle bir şey oldu. Öz saygımız şey oldu, zedelendi. Yani ona dokunuldu. Ve o bir şey, hassızlık veriyor ya da acı veriyor. Oradan, o durumda olmamayı istiyoruz değil mi? Bir an önce oradan çıkmayı istiyoruz. Yani ve çocukluk yıllarında, bebeklikten sonraki yani bellerimiz ne kadar geriye gider bilmiyorum. Bazılarında 2-3 yaşa kadar gidiyor aslında. Yani orada 3 yaşındaki bir bebek şey olur mu? Öz saygısı zedelenebilir mi? Zedelenir. Yani 4 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında bir bebekte. Böyle bir şey kesin olarak söyleyebilir miyiz? Bana söyleriz gibi geliyor. Yani bebek, çocuklar şeyler. Üstelik şey var. Doğuştan narsisizm var. Yani narsisizm şey demek değil, kendine saygı duymak demek değil ama kendine saygı da şey, egonun bir parçası. Yani eğer güzellikten anlıyorsa o kişi o küçük çağlarda, yani bebeklikten çocukluk dediğimiz zaman o şey, yani 10 yaşını falan kastetmiyoruz, daha şey geri, bebekliğin hemen sonrası. Onlar için bir şey iyi olurdu Türkçeden. Şimdi yani estetik olarak narsisizm insan, şimdi o zaman biraz şey, narsizme dönelim. Narsizm niye var? Doğuştan mı? Narsisus. Yani bu şey.
Doğuştan mı?
Doğuştan.
Kabul edebiliyor doğuştan. Şey mi oldu doğuştan olması? Varlığını tescil etmesi için mi var? Yani hayatta ben varım.
Bu kadar
kendini
mı?
Kendini sevmesi için mi? O anlamışım yani.
Yani narsisizm kendini öz sevgi, öz sevgi.
Yani Türkçesi. Peki ne boyutta
sevgi söyledi? Narsizm eğer libido bütün enerjisini, yani bütün libido kendine yöneltirse kişi, o zaman dışarıdan bütün libidoyu çekerse
sinirci başlıyor.
Bu şey anormal bir durum. Yani burada sadece kendini seven, kendini beğenen, kendinden haz duyan bir insan tipi var. Ve dışarısı tamamen şey, o libidonun ilgisinden, yatırımından yoksun kalmış. Bu şey megalomanya.
Bir de şey hocam, ben bir yerde okumuştum. O narsistik kişilerden bir psikiyatr yapmış. Çok yer olur, kitleleri sürükler diyor. Bilmiyorum yani böyle özellikleri var mı? Narsist ve hırslı olurlar diyor.
Evet.
Ve şey, bu yıkıcı bir rekabettir diyor ama
megalomanya zaten önder demek. Önder demek. Megalomanya önder diyor.
Meslek olarak bunlar.
Onu anlayabilir.
O zaman kötü değil onlar için. Hocam onun nimetlerinden faydalanıyorlar.
Hitler,
yani,
Mussolini, bu tür şeyler, narsisistik kişilikler. Yani,
toplumu da hasta ediyorlar ama Tayyip. Bir şekilde faydalanıyorlar bundan.
Tayyip o kadar şey değil, aşırı değil. Yani Tayyip sanmıyorum.
Yok ya, Andaluzyon'u gördüğünden zaten bitiyorsun yani.
Böyle manya biraz daha şey, yüksek bir şey. Tayyip'in ona yeteneği olmayabilir. O kadar barışçılığında biri değil ha. Evet. Sanmıyorum. Şunu okuyor muyuz? Öz sevgi olarak narsizm normal. Birinci ve sağlıklı ya da aşırı olabilir. Yani normal olması Freud'un birinci dediği şey. Birinci narsizm özsel olarak estetiktir. Bunu ben çıkardım. Şimdi bunu temel kavramlarla, yani Freud'unkiyle karşılaştırabiliriz. Narsisizm öz sevgi ve orada kendi güzelliğine hayran olma olgusu var. Narsisizm şeyde suda gördüğü imgesine hayran oluyor. Orada kendini beğeniyor. Ama burada kendini beğenme, kendi güzelliğini beğenme. Yani narsisizm aslında estetik. Şimdi megalomanya estetik bir şey değil. Megalomanya daha çok moral bir kavram. Yani pratik kılgısal, istençle ilgili bir kavram. Estetik değil. O zaman moral narsisizm gibi bir şey var. Freud bu terimleri kullanmıyor. Kullanması gerekir. Yani narsisizmin içine megalomanyayı tıkıştırırsa ondan sonra şeyi bir de neyi getirip sokuyor? Ego ideali oraya sokuyor. O da enteresan. Yani narsisizm aslında üç öğe kapsıyor. Şeyler, temel öğeler. İnsan saltık dinin temel öğeleri. Yani estetik öğe kapsıyor, etik öğe kapsıyor ve entelektüel öğe kapsıyor. Üçünü de koymuş oraya. Hepsine şey, narsisizm başlığı altına getirmiş. Yani megalomanya estetik bir fenomen değil. Megalomanya pratik bir fenomen değil mi? Yani bir önderlik şey diyoruz, bağlantısı var. Megalomanya kendini büyütme, en büyük yapma ve geri kalan her şeyi küçültme. O yüzden dedik, şeyde var, Mussolini'de ve Hitler'de, belki de en çok Mussolini'de var megalomanya. Yani delilik noktasına geliyor ve şimdi megalomanyanın şeyle ne ilgisi var? Narsisus megalomanyak mı? Megalomanyak mı? Değil. Kendini beğeniyor. Ya ama kendini şey olarak görmüyor. Megaloman olarak görmüyor. Şimdi ondan sonra İkinci narsizme libidonun beni geri dönme salt estetik değil ama ben üzerine entelektüel ve duygusal bir odaklanma ya da yoğunlaşma ile birlikte gider. Freud bunları söylüyor. Yani entelektüel ve duygusal. Duygusal derken megalomanyayı kastediyoruz. Entelektüel derken ego ideali belki kastediyor olabiliriz. Ya edebilir ya da ayırt etmesi gerekir. Megalomanya narsistik estetik değil. Entelektüel bir ruhsal megalomanya. Yani bunlar geçişli aslında. Megalomanya narsistik estetik değil, entelektüel bir. Böyle diyebilir miyiz? Megalomanya kendini en yüksek görmek. İdeal var. Ego ideali esas yargılayıcı ve pratik durum. Ego ideali daha sonra süper ego da karşımıza çıkıyor değil mi? Hatırlıyor musunuz? Karşı taraf hiç.
Kabul ettirmek istemiyor.
Evet, karşı tarafı hiç olarak görüyor, sıfır olarak görüyor. Megaloman o demek. Yani bütün dünya o megalomanın önünde şey, değersiz ve bir hiç. Yoksa megaloman olmaz. O yüzden kayıp megaloman olmaz diyoruz. Yani çünkü Freud, bu alan gerçekten Freud, deneysel bir alan. Freud'un yaptığını yapmak en iyisi. Kesin konuşmamak, sadece şey, düşünmek üzere öne bağlantılar getirmek ve ilerlemek. Doğruysa, dayanıyorsa kalır, yoksa gider. Yani narsisizm estetik bir fenomen ve ona moral ve entelektüel içeriği doldurmak tamam olabilir. Bir arada gidiyor görünüyor ama o terim onu taşımıyor. Yani narsisizm şeyi taşımıyor. Oradaki moral ve entelektüel içeriği taşımıyor. Ona uygun değil ve o yüzden de şey, daha sonra belki de o süper ego falan o yüzden doğuyor. Yani ve o şimdi nereye dönelim tekrar? Niye baskılanıyor? Baskı neden yapılsın? Şimdi o zaman devam edelim. Burada bir takım gerçekten teknik ve ince noktalar var. Onları dediğim gibi eğer yakalarsak ya da buraya özel olarak getirirsek ele alırız. Çünkü şey olacak, uçacak. Yani temel, şu an temeli sağlamlaştırabilirsek, netleştirebilirsek o da önemli. Ama bilinçsiz, şimdi şey diyor, bilinçsiz duygular olabilir mi? Bu şu anda ele al, üçüncü bölümde bilinçsiz duygular başlığı zaten. Ele alacağı şey bu. Gerçekte bilinçli ve bilinçsiz karşıtlığının içgüdülere uygulanamayacağı görüşündeyim. Güzel, bunu en başında söyledik ama Freud bununla çelişkili şeyler, anlatımlar kullandı. Şimdi net olarak söyleyeyim. Baskılanan şey içgüdü değil. İçgüdü baskılanmaz diyorduk. Yani açlık içgüdüsü, susuzluk içgüdüsü, eşcinsellik içgüdüsü, cinsellik içgüdüsü bunlar şey değil, baskılanabilecek şeyler değil. Çünkü bunlar doğal. Doğayı, bunlar denetlenebilir, engellenebilir. Ama üretilmeleri, yeniden üretimleri şeydi. İnsan sürekli olarak susar ve acıkır. Yani bu Hindu meditasyona başladığı zaman o içgüdüleri yenmiyor. Onlara karşı direniyor ve o direniş gerçekten güçlü bir direniş. Yani ya da oradaki şey, onun psikolojisine girmeyelim şu an, karışık görünüyor çünkü. Sadece şey mi yani isteğini bastırarak, içgüdüsünü durdurarak mı o açlığını sürdürüyor, isteksizliği, yalancı doyum, negatif doyum diyorduk, onu sürdürüyor ve kendini eksiksiz varlık olarak Brahma yapıyor. Ya da Brahma yapıyor. Yani oradaki o içgüdünün içgüdü baskılanmıyor. Yani Hindu şey değil. İçgüdüyü durdurduğu için içgüdüyü baskılamış olma. Yani içgüdüyü durduran birisi şeyde normal bir insan, sağlıklı bir insan. İçgüdüyü durdurmak insanı hasta etmiyordu. Sadece fizyolojik olarak hasta ediyor. Yani yemek yemezse açlıktan fizyolojik olarak bedeni bozulmaya başlar, zayıflamaya. İçgüdü içgüdü durdurulabilir. Baskılanan şey içgüdü değil. Esas önemli olan bu. Yani bilinçaltına itilen şey içgüdü değil. Saçma olur. Yani içgüdülerin bilinçsizleştirilmeleri gibi bir şey. Bu Freud böyle bir şey demiyor. Şimdi bir içgüdü diyor. İçgüdüyü nasıl biliriz? Genel olarak içgüdü kavramını bilmeyiz. Yani bu Hegel'in mantık biliminde Sein ve Dasein arasında yaptığı ayrım burada da geçerli. Yani biz Sein'i değil Dasein'i bilebiliriz içgüdüler durumunda. Genel olarak içgüdüyü değil ama tikel, belirli bir içgüdüyü bilebiliriz. Yani yani susarsın ve onun bilincindesindir. Bu şey diyor, bir içgüdü onu temsil eden tasarımın tersine hiçbir zaman bilincin nesnesi olmaz. İçgüdü bilincin nesnesi olur mu? Yani susuzluk içgüdüsü ya da susama içgüdüsü bilincin nesnesi olmaz. Ama susama olur. Yani o içgüdünün etkin durumu bilincin nesnesi olur. Bunun bir anlamı, önemi var mı bilmiyorum ama enteresan bir şey. Yani içgüdü bilincin nesnesi olur mu?
Ya ne demek yani bilinç içgüdüyü inceleyebilir.
Ne verir insana? Duygu mu verir? Ne ince? Evet yani ama bir içgüdü şey nasıl incelenecek? Bitkiyi alırsın, mikroskop altına koyarsın, ritüelle ölçersin, başkalarıyla inceleme bu. Yani hücrelerine bakarsın, rengi. İçgüdüyü nasıl, neyle inceleyeceğiz?
İçgüdü bilincin nesnesi mi olabilir diyor.
Olamaz diyor. Yani,
olması da lazım ama içgüdü...
İçgüdünün yani... tasarımı, temsilcisi olur diyor.
Ne kadar baskılasan da fakat yaşadığın sürece o içgüdü devam ediyor.
Ama bilincin nesnesi olması ayrı bir şey. Tabii ki içgüdü devam ediyor. Yani sen sağsan içgüdün işliyor demektir. Ama bir içgüdü onu temsil eden tasarımın tersine, bu temsilci tasarım onu biraz dediğim gibi biraz bu güzel bir adlandırma değil. Yani bir içgüdü var ve o içgüdüye bağlı temsilci tasarım, içgüdüyü temsil eden tasarım.
O da kendisidir, gerçektir. Temsil eden de içgüdüdür aslında.
Anı izleri diyor ona. Burada ileride geleceğiz. Neyden farklı? İçgüdüden farklı.
Kalıtı mı? O da içgüdünün şeyi değil mi? Yani potansiyeli değil mi? Geçmişinde olduğuna göre özünde.
Ayrı. İçgüdü, yani birinci diyor içgüdünün temsili gelir, tasarımı gelir. Kendisi değil. İlerleyelim bakalım yani dönecek mi? Dahası diyor, bilinç altında bile bir içgüdü tasarım yoluyla olmaksızın temsil edilemez. Bilinç altına gittiği zaman İçgüdü bilinçaltına gitmez ama bilinçaltında temsil edilebilir ve o da tasarım. Pekala çok da şey değil. Yani önemli olan şey içgüdülerin belirli içgüdü olarak bilincinde olabiliriz. Genel olarak içgüdünün bilincinde olamayız. Yani bu şeyden yine Freud'un kavramsal bir yöntem yani diyalektiği iyi bilmemesi ve uygulamasından kaynaklanıyor.
Oluyor, evet,
yani
çok
yani şu kitabın büyük bölümü şey, sadece o tasarım, yani yöntem şeyinden geliyor. Kanunların büyük nedeni yöntemsiz, yöntemin iyi olmaması. Olabiliyor yani. Bilinçsiz duyum, duygu ve heyecanlar var. Şimdi bir bilinçsizlik durumu olana diyor, duygular, duyumlar ve heyecanlar için bütünüyle dışlanacaktır. Bu anlamlı mı? Yani duygular, duyumlar, heyecanlar, her neyse bunlar. Bunlar tamamen bilinçlidir. Her zaman bilinçlidir diyor. Heyecanlandığın zaman bu bir totoloji gibi bir şey. Yani bilincin içeriği mantık biliminin yine başında var Hegel'in. Bilincin içeriği ne olursa olsun diyor. Tasarımlar, düşünceler, duygular, heyecanlar, dürtüler vesaire. Yani insan bildiği her şey bilincin içeriği ya da bilinçli öğeyi oluşturan şey ve ben tabii ki duygularımı bilirim. Bilmediğim şey bilmediğim şeyi bilmediğimi bile bilemem. Eğer bilinçaltına itilmişse ya da bastırılmışsa, baskılanmışsa gelmiyor ve onun dışındaki bütün içerik bilinçli. Yani bunlar biraz genel psikolojinin konuları gibi.
Anlamadığım bir şey var. Duygular, heyecanlar, bilinçli
duyumlar
diyorsunuz.
Bunlar bilinçli.
Aynı zamanda duygular ve heyecanlar bilinçaltına da atılabilir.
Öyle bir şey demedik. Freud de demedik.
Baskı duygularına mı açıldı? Duygular ve heyecanlar.
O zaman şu anlama gelecek. Yani dediğim biraz şey zor bir soru aslında. Çünkü duygu şey gibi diyordu ya bilinçaltına içgüdü değil ama içgüdünün temsilcisi gider. Ya da bulunur. Orada da duygu değil ama duygunun temsilcisi demek gerekir. Çünkü duygu baskılanırsa o zaman o insan o duygudan yoksun kalır. Örneğin sevgi duygusu bilinçaltına itilirse o insan sevemez olur. Öyle olması gerekir. Nefret duygusu, o da onunla birlikte gider. Sonuçta yani duygu baskıladığınız anda insanı silmiş olursunuz.
Ha, duygu kalbini itiyor.
Yani. Evet, o anki olayı, duyguya bağlı olan olayı. Yani ben sevgi duygusunu baskılamıyorum ama bir insanı sevmişim örneğin. Sonra da o insandan nefret etmişim. O benim için acılı bir yaşantı olmuş ve o yaşantıyı baskılıyorum. Duyguyu değil. Mantıklı mı? Öyle görünüyor. Yani Çünkü duyguyu ya da içgüdüyü baskılamak şey değildi. Ve Freud sık sık duyguyu
mesela
içgüdü...
Mesela öfkeyi bastırdık diyelim.
Bastırdık, evet.
Sevgiden değil de öfkeden bastırdık. Şimdi o öfke diyelim ya da başka...
Her zaman var.
Bu, öfkeyi bastırdığımız
durdurmak
başka bir yerde patladı. Olabilir, o da olabilir.
Yani. Olabilir. Tabii, yani
öfke kavramı her zaman olacak ama Ahmet'e duyduğunuz öfke geçici gitti. Mehmet'e duyabilirsiniz sonra öfkeyi. Yani
evet,
o oldu.
Öfke kavramı duruyor.
Duruyor. Kavram
ama
olarak duracak.
Belirli öfke.
Belirli öfke gidiyor.
Gidiyor.
Çünkü onu bilinçaltına atabiliyorsun. Çünkü geçti o.
Biraz yaptık mı? Yani öfke duygusundan yoksun kalamaz insan. Öfke duygusunu nefretin bir tipi. Yani öfkeyi baskılamak, onun kökeni olan duyguyu baskılamadan ya da silmeden olanaksız. Yani düşünün, öfke duymayan bir insan, öfke duymaya yeteneksiz bir insan değil. O bir baskılama durumu yok orada. Yani bilinçaltına itilmiş de artık non-fonksiyonel olmuş. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Sadece o insan kendini kontrol... Yani medeni bir insan var orada. Öfkelenmiyor. Öfkelenemiyor. Duygular... baskılanmıyorlar, içgüdüler baskılanmıyorlar. Bunların bilinçaltıyla ilişkileri enteresan çünkü var. Yani bir içgüdünün öncelikle bağlantısı var. Onun ayrımsanması, dolayısıyla bilince tanıdık olması bir duygunun özüne aittir. Yani duygular her zaman bilinçlidir ya da ayrımsanırlar diyor. Böylece bir bilinçsizlik olanağı duygular, duyumlar, heyecanlar için bütünüyle dışlanacaktır. Şimdi yine de şey var, bilinçsiz sevgi, bilinçsiz nefret, bilinçsiz öfke diye şeylerden söz ediyoruz diyor. Hatta diyor, bilinçsiz suçluluk bilinci diyor. Bilinçsiz suçluluk bilinci. Schuldbewusstsein ve Schuldgefühl. Yani bilinçsiz, bu şey değil, çeviri hatası falan yok burada. Yani suçluluk bilinci. Bilinçsiz suçluluk bilinci. Paradoksal, çelişkili bir anlatım değil mi? Hem bilinç hem bilinçsiz falan. Her neyse, bilinçsiz suçluluk duygusu demek daha iyi. İnsanlar suçluluk duygusu duyabilirler ve bu bilinçsizdir. Şimdi burada duygu, burada problem şey, o suçluluk duygusunun hangi baskılan içerikten geldiği. Yani duygu bilinçli ama o duygunun nedeni bilinçsiz. Bilinçsiz endişe diye bir şey de var. Şimdi baskının topografi ve dinamiği. Yarım saatimiz var. Nasıl?
Sayfa kaçtasınız?
Sayfa 137. Yani şu an şeye geldik. Baskının topografi ve dinamiği. Bu yine zor bir bölüm değil. Bilinçsiz ve öz bilinç, ön bilinçli. Yani baskının sınırdaki tasarımlar üzerinde etkili. Şimdi topografik olarak bilinçsiz bölgesi var, bilinçli ya da ön bilinçli bölge var. Ve bir ikisinin arasında sınır var. Baskı bu sınırda etkin. Sınır polisi yani bir bakıma. Alttaki içerik yani baskılanan içerik sürekli olarak yukarı gitmek istiyor. Bilince gelmek istiyor ve ama buna karşı bir direnç uygulanıyor. Çünkü öz saygı dedik ya, o baskı. Yani baskı bizi şeyden, hassızlık durumundan kurtarıyor ya da acı durumundan kurtarıyor. Şimdi, baskılanan içerik, bilinçaltı, yani baskılanan içerik şey kalmıyor, nötral kalmıyor ya da pasif kalmıyor. Öyle pasif, evet pasif kalmıyor, etkin yani. Ya da dinamik. Yani dinamik sözcü onun şeyle, güçle, bir güç uyguladığını anlatıyor. Dinamis güç demek. Kuvvet demek ya da. Ya da şey demek. Potansiyel. Aynı zamanda potansiyel anlamına geliyor. Kendinde. Şimdi baskılanan içerik şey. Dinamik. Şey yaptık mı? Neden baskılanması gerektiğini. Yani bu bunu istençli olarak bu istençli olarak yapılabilir mi, yapılamaz mı diye bir sorgulama yapmıştık burada birkaç hafta önce. Yani baskı edimi, bilinçli mi, istençli olarak mı yapılır? Hayır dedik. Yani insan bunu başaramaz. Çünkü eğer bu kadar kolaysa o zaman gerçekten bilincinizde bütün şeyi, çer çöpü silebilirsiniz ve o zaman tertemiz, arınmış, mutlu, dengeli, uyumlu bir şey kalır, bilinç kalır. Ama öyle değil. Yani şey değil. İnsan bilincinin o çerçöpten kurtarılması şey olur. Onun onu bilmiyoruz nasıl olacağını. Yani o kadar ayrıntılı bir temizlik yapmak bütün bilinçaltını deşifre etmeyi gerektirir Freud'un kuramına göre ve o çok masraflı bir iş. Yani dünyadaki bütün bireyler için günlerce, aylarca, yıllarca sürecek ruh çözümleme şeyleri. Bu yani tarihsel kuşaklar o şanstan şeyler yoksunlar. Onlar bilinçlerinde, yani zihinlerinde, anlıklarında bilinçaltı denen şeyi taşıyarak var olacaklar. Bilinçaltı denen şeyden kurtulmak, kurtulmanın anlamı nedir? Bilinç sizin dinamiğinden kurtulmanın anlamı nedir? Evet, bilinçli olmak demek. Yani çünkü bilinçaltı, bilinçsiz içerik sizi davranışı zorluyor. Bir şeyden nefret ediyoruz, bir şeyden kaçınıyorsunuz, bir şeyden çekiniyorsunuz. Kendini mutlaka gösteriyor. Suçluluk duygusu duyuyorsunuz. Yani kınayıcı oluyorsunuz, yargılayıcı oluyorsunuz, suçlayıcı oluyorsunuz. Hatta bir süre sonra eyleme geçiyorsunuz. Yani bu şeyler terör konusu, yani teröristler, terör eylemcileri, o insanlar herhangi bir davaya inandıkları için değil ama terör uğruna terör, şiddet uğruna şiddet uygulayan insanlar. Çünkü neyi savunduğunu bilmiyor. Allah için ölüyorum diyor, gidiyor patlatıyor kendini. Yani o insanın ne ideolojiden, ne programdan, ne o tür şeylerden haberi, onların anlamını bildiğini söyleyemeyiz.
Yani kendini
ideal
var
mı? İdeal. Evet. Anne bir daha.
Yani kendini patlatıyorsunuz ya, orada bir ideal var ama.
Var. Var bir düşünce var. Düşünce diyoruz.
Ama
var
doğru düşünce.
Ama o düşüncenin anlamını bilmiyor. Yani,
doğru.
Yani diyor ki ben bunu kendim patlatıyorum çünkü işte cennete gideceğim o sayede. Yani niye? Çünkü dünyada ben işte şeytanı zayıflatıyorum. İşte Bush'u zayıflatıyorum. Amerika'yı zayıflatıyorum. Amerika şeytandır falan. Bunlar masal. Masal bunlar. Yani bunlara kendini inandırıyor ama bunlar gerçek değil. Yani eğer bunlar doğruysa kendini patlatmasına gerek yok. Yani biraz mantıklı olsa orada yaptığı işin aslında hiçbir sonuç vermediğini ve sadece sadistik bir davranış olduğunu görebilir.
Tüm savaşlar bu anlamda.
Evet. Yani insan şiddet uygulama yeteneğinde olmasaydı kimse kimseye şiddet uygulamazdı. Savaş olmazdı. Yani savaşlar şey değil. Kitlelerin, insanların o saldırganlık eğilimini taşımalı, o şiddet eğilimini taşıdıkları için olanaklı olan şeyler. Yani sen saldırganlık duymayan bir kitleyi senin kadar uğraş şey yapamazsın, savaşa, şiddete götüremezsin. Ya yani mutlu insanlar, doyumlu insanlar savaşmazlar, şiddet de uygulamazlar. Nerede mutsuz ve doyumsuz şey varsa, kişilikler varsa onlar çok kolay şey yapabilirler, şiddete gidebilirler. Şiddet konusu Freud'un ele almadığı bir konu. Keşke alsaydı. Yani
nasıl
o
olması gereken konu.
Evet. Çünkü şey, şiddet şeyde internette var. O Modern Team bölümünde bulabilirsiniz. Yani şiddeti düşünün. Çözümlemeye çalışıyor. Çünkü bu önümüzdeki dönemde de şey, özellikle İslamik ülkelerde birinci sorunlardan birisi şiddet. Onun çözümlemesini yapmamız gerekiyor. Yani ve bu bilinçaltıyla çok bağlı olan şey. İdeoloji şiddetle bağlı olan bir şey. Çünkü ideoloji de şey gerektiriyor. Şiddet gerektiriyor. Eğer ideolojiyi gerçek kavramında alırsak, her şeyi ideoloji demezsek, ideoloji şiddet içermeden olamaz. Dolayısıyla bir bilinçaltı faktör orada zorunlu. Yani baskılanmış bir içerik gerekiyor ki baskılanmış içerik. Şimdi nereden buraya geldik? Bağlantıyı görebiliyor muyuz? Yani bilinçsiz saldırganlık diye bir şey var mı? Var. Bilinçsiz suçlama duygusu var mı? Kendini suçlama ya da başkalarını suçlama. Var mı böyle bir şey? Var. Bilinçsiz. Tam olarak psikanalizin konusu bu. Şiddet dediğimiz şey. Saldırganlık şiddet değil mi? Bu saldırganlık yok edici bir şey, saldırganlık. Yani böyle gidip birisinin üzerine dokunma ya da onun bilmem... Bu şey, kavramsal olarak düşünürsek saldırı yok etmeyi amaçlar. Yani bu metafor değil, burada şey var, nefret edilen bir şey var. nefret edilen nesne yok edilmesi gereken nesne olacak. Ve orada o eylemin güdüsü bilinçli değil. Yani istençli bir eylem değil. Şimdi ülkeni savunursun, düşmanı öldürürsün. Orada şiddet kullanıyorsun ama o şey değil, bilinçsiz değil. Sen orada özgürsün ve bilerek yapıyorsun. Çünkü sevdiklerini tehdit ediyor ve onlara zarar verecek ve senin hakkın onları savunmak, kendini savunmak ve o yüzden onu bu şey, savunma denen şey, ya silahlı kuvvetlerin de anlamı bu. Onlar savunurlar. Sadistik bir kuruluş değil silahlı kuvvetler, ordular. Naziler bile Alman Wehrmacht'ını şey yaptılar. Belli bir ölçüde ancak denetleyebilirler ve o ordu kendi yani moral meşhur olan en azından belli ölçüde korudu ve özdeşleştirilmedi Nazi partisiyle Alman ordusu. Gerçi o parti şey ordu partinin şeyine girdi, yönetimine girdi. Yani Führer başkomutandı ve partinin buyruklarını yerine getirdi. Rusya'ya girdi, Fransa'ya girdi vesaire. Yani ama yine de şey savunma bilinçli olarak yapılan bir şey ve özgürlük orada o istenç açıkça olan bir şey. Yanlış olabilir istenç. Ama istenç var. Ama bilinçsiz bir dürtüde istenç yok. Yani saldırganlık duygusu bilinçsiz olduğu zaman o insan köle durumunda diyeceğiz. Tutkuların Spinoza'nın şeyinde felsefesinde o tutkularının kölesi. Yani orada şey Spinoza diyor ki us onları durdurabilir. Aslında Spinoza'nın çok genel olarak söylediği şey doğru. Ama us'un bilinçsiz bir saldırganlık tutkusunu durdurması için psikanaliz yapması gerekir. Eğer o tutkunun yani saldırganlık tutkusunun ya da saldırganlık dürtüsünün kökeni yani içgüdü temsilcisi, baskılanan içerik, anı izi ortaya çıkarılmazsa o zaman o saldırganlık tutkusu sönmez ve sürer. Yani o kişi, o birey ömür boyu şey olabilir, fanatik bir ideolog, militan rolünde kalabilir. Her neyse bu şey önemli. Yani saldırganlık için, eğer bilinçsiz saldırganlık söz konusuysa o zaman özel bir kişilik gerekiyor. Özel bir kişilik. Yani herkes ideolojide o şiddete açık militan rolünü oynayamaz. Şimdi şeye dikkat edersiniz, yine Türkiye'de yaşadık. İdeolojinin bir kriteri de şeydi, şiddeti yüceltmesiydi. Ve şiddeti reddeden pasifistler, onlar revizyonist olarak ya da düşman olarak, hain olarak görülüyordu. Şiddet varsa, bu da bilinçli bir tutum değil. Yani şiddet uğruna şiddet diye bir şey var burada ve bunu ancak şey yapabilir. Böyle bir bilinçsiz suçluluk ya da bilinçsiz saldırganlık duygusu motive edebilir. Bilinçsiz suçluluk ya da bilinçsiz saldırganlık aynı şey aslında. Yani çünkü bilinçsiz suçluluk duygusu bilinçsiz ceza duygusunu getirecek. Aynı şey. Yani bilinçsiz suçluluk duygusu o cezanın şeyinden dolayı karakterinden dolayı cezalandırma burada şey değil. Yani hapse atma gibi bir şey değil. Bilinçsiz cezalandırma tutkusunun kendini belirtiş yolu yok edicilik diyebiliriz. Yok etme. Ve o dürtü orada usu örtüyor ve düşman kavramı burada ortaya çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani yok edecek olan şey düşmandır. Yine dikkat edin ideolojide ya dostsun ya düşmansın. Gri yok, ortası yok, nötral yok. Ve orada yok edicilik şey, özel bir moment.
İdeoloji şimdi burada baskı.
Baskının anlatımı oluyor. Bilinçaltının ideoloji, şimdi dünya, yani bu şey, şiddetle bağlantısı açısından. İdeolojide şiddet öğesi var dedik, öyle bir varsayım yaptık. Eğer yok diyorsak o zaman bütün bu çıkarsamalar ama düşer.
İdeolojide şiddet.
Çok önemli. Yani ideoloji çünkü ideoloji şey değil, devleti politik yapıyı ele geçirmeyi istiyor, dünyayı değiştirmeyi istiyor. Yani dünyayı ırk ilkesine göre ya da ortak mülkiyet ilkesine göre ya da ulusalcılık ilkesine göre falan dünyayı, bu bütün ilkeler yurttaş toplumu kavramıyla, özgürlük kavramıyla bağdaşmıyor. O yüzden ideoloji a priori yurttaş toplumunu ve devleti yok etmek zorunda. devirmek zorunda, ele geçti. Nazilerin yaptığı, Bolşeviklerin yaptığı o yani.
Yenisini kurmak üzere yeniden devirmek.
Kendi şeyine göre, programına göre kurmak istiyor. Yani çünkü orada yurttaş, modern devletin şeyleri yok. Temel öğesi yok. Yani ikisinde de yok. Nazizmde de yok, Bolşevizmde de yok. Ulusal toplum bir ulusun toplumu demek çeşmiyor. Yani ulus zaten yani yurttaş toplumu ulus olmuş çeşmiyor. Toplum. Yani ulus evet halkın üstünde ulus da halkın üstünde yurttaş toplumu da halkın. Halk daha eğitimsiz, bilinçsiz, daha heterojen ve yani halk şey politik bir kavram olarak uygun değil. Yurttaş toplumu aslında modern dönemin halk politik bir kavram değil. Osmanlı toplumunun imparatorun altında sayısız halk vardı ve o halkların politik temsilleri var mıydı? Vardı ama demokratik vardı. Değildi. Yani onların soyluları onları halkları temsil ediyorlardı. Pers İmparatorluğu, şimdi göreceğiz. Pers İmparatorluğu çok sayıda şeyi kapsıyor. Kendi altında halkı kapsıyor. Ve onların hepsi aynı zamanda da şeyler, özgürler Pers İmparatorluğu'nun yönetimi altında. Ulus ve yurttaş toplumu kavramları modern kavramlar. Çünkü ulus kavramı şeyde yok. Ulus devlet tabii ki. İmparatorluk ve ulus devlet ayrı şey, onu biliyorsunuz. Ulus, evet, daha kimlikli bir kavram. Halk çok şey, genel bir kavram. Halk, folk denen şey. Yani,
yurttaş toplumunda toplumun
evet, hareketi. Evet, doğru. Yani onun için ideolojinin...
O zaman da %100 bile olur Nazilerde olduğu gibi yani ideoloji.
Olabilir tabii.
Şey olduğu için, çoğunluğa karşı bir güç olduğu için yine şiddete başvurmak zorunda. Yani çünkü çoğunluğu sindirmesi gerekiyor. Nazilerde, Bolşeviklerde sürekli olarak topluma şiddet uyguladılar. Korkuttular insanları, sindirdiler ve ancak o şekilde ya da bu iki rejimde boyun eğmeyi normal durum olarak yaşayan kültürlerde olanaklı. Yani İsveç'e şey yapamazsınız, boyun eğdiremezsiniz İsveçlilere. Atatürk şey yapmadı, ideolojiyi kabul etmedi. Yani reddetti açıkça. Özgürlükle bağdaşmıyor
şey. Ama şu anda Tayyip'in bir ideolojisi var işte. O da baskıcı olmaya başladı. Elini, gücünü fazlalaştırdığı zaman şiddete geçitebiliyor.
Şimdi
değil mi?
Orada tamam bunlar hepsi getirilebilecek görüşler. Yalnız bizim kavramsal olarak gittiğimiz zaman daha şey, tablo daha netleşiyor. Yani ideoloji devleti, devletin yapısını bozarak, karakterini bozarak, yani özgürlüğü ortadan kaldırarak devleti ele geçirme programı, ideoloji evet. Bir politik program. Tayyip'te böyle bir şey yok. Şeyde var bu. Erbakan'da var.
Evet.
Mesela
vardı.
Eski MHP'de var. Yeni MHP'de yok. Eski MHP şeyde. Kendi ırk, milliyetçilik ilkesi üzerine devlet kurmak istiyordu falan. Yani şimdi bunlar geçişli şeyler. Değişim içinde oldukları için iki eğilimi de görebiliriz. Yani onlarda o geleneksel yan da var. Modernleşme yanı da var bu. AKP şeyi temsil ediyor. Geleneğin moderne geçişini temsil ediyor. Yani orada aslında çatışma şeyde çok... Ama bu psikanalizle çok ilgili bir şey değil. Psikanalizle ilgisiz şeyde olur. Yani bu insanlar rasyonel varlıklar, yurttaşlar olmak yerine daha böyle şey despotik ve baskıcı ve dürtüsel karakterleriyle davranıyor. Onlar şeyler. Fanatik olan kesim ve onun şeyi geçti. Zamanı geçti. Yani 20. yüzyıl şeye noktasını koydu. İdeolojiye noktasını koydu. Bunlar kalıntılar şeyler. Refah Partisi falan. Yani onlar hayal görüyorlar artık. Öyle demek lazım. Tek taraf şeyi anladı. Modernleşmek gerektiğini anladı. Düzgün olmak gerektiğini anladı ve bu karşı görüşte ileri sürülebilir tabii ki. Şimdi yolduk mu?
Hayır.
Baskılanan olmuş mu? Evet, olsun. Az bir şey kaldı. Baskılanan tasarım, şimdi o son bölüme biraz daha... Bunları internetten şey yapabileceksiniz, yani tekrar dinleyebilirsiniz. Ve baskılanan tasarım bilinçsizde eyleme yetenekli kalır. Tamam, bilinç altında eyleme yetenekli kalır diyor. Öyleyse yatırımını korumuş olmalıdır. Bu da Freud'un ekonomi ilkesiyle falan ilgili bir şey. Çünkü baskılanan içerikte bir yatırım var diyor. O yatırım libido yatırımı, enerji yatırımı ve o enerji yatırımı onu eyleme götürüyor. Yani orada bir enerji gerekiyor eylem için. Şimdi dinamik, topografik ve ekonomik ilişkiler var. Bu baskı bilinçaltı ile ilgili olarak. Son olarak şey yapalım. Sayfa 142'de bilinçsiz dizgesinin tikel özellikleri diyor. Bilinçaltının tikel özellikleri ya da bilinçsizin tikel özellikleri. Şimdi bilinçsizin çekirdeği diye bir şey kullanmış. Bilinçaltı çekirdeği. Burada diyor şeyler var. Yatırımlarını boşaltmaya çalışan içgüdü temsilcileri var. Dolayısıyla dilek dürtüleri var diyor. İçgüdü temsilcileri burada biraz daha değişik bir anlamda. O tamam, her zaman anı izleri var. Dilek dürtüleri bu ne demek? Bu biraz şey. Yine zor bir terim. Bilinçsiz dizgesinin süreçleri zamansızdırlar. Atemporal. Zamanla ilişkileri yok.
Bilinçsiz?
O dizgesinin, yani bilinçaltının süreçleri zamansızdır diyor.
Ne zaman isterse çıkıyor.
Her zaman, evet. Her zaman kendini gösteriyor. Yani zaman zaman pasifliğe gidiyor falan. Her zaman etkin. Çelişkisizlik, zamansızlık. Bunu geçiyorum. Burada şu an daha ayrıntılı olarak. O zaman burada esas problem şeyde, 10 haftaya alacağız. Herhalde o zaman daha iyi olacak. 145. sayfada iki dizgenin iletişimi. Yani iki bilinçsiz ve bilinçli arasındaki alışveriş. Yani bilinçsizin bilinçe getirilişi. Şimdi özet olarak bilinçaltı varsa orada o bilinçaltı dinamik yapısından ötürü bizim özgürlüğümüzü çalıyor. Yani bilinçsiz bir şekilde davranmaya başlıyoruz. Davranışımız şey olabilir, negatif davranış olabilir. Yani bir şey yapmak değil ama yapmamak da bir davranış. Ve bilinçaltının sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yani bilinçaltı baskılanmış ve insanın yani öyle bir şey yaşamamış olması yeğlenirdi, değil mi? Niye insan şey yapsın, bir yaşantısını, yani hassızlık yaşanmış. Hassızlık yaşanması normal, değil mi? Bugün kültürel olarak onu şey yapıyoruz. Ama baskılanacak kadar, yani insanın varlığıyla bağdaşmayacak ya da bilinçte bulunma sürekli acı yaratacak bir yaşantı olmayabilir, yaşanmayabilir. Yani şeyi düşünürsek, bilinçaltı eğer insanın gerçek varoluş biçiminde özgürlük olmalı diyorsak, bilinçaltı saltık olarak silinmelidir dememiz gerekir. Yani insan özgür olacaksa o zaman bilinçsiz faktörlerin denetiminde davranmamalı, olmamalı. Yoksa şey, moral varlık olmaya son verecek. Yani bilinçsiz davranış insanın moral varlık olmasını engellemiyor diyebiliriz. Yani bir insan bilinçsiz saldırganlıktan dolayı bir eylemde bulunur ve suç işlerse o insan o bilinçsizce yaptığı için o davranışı bir hayvan gibi bağışlanmayacak. Çünkü bir hayvandan bir öz denetim ya da istenç beklenmez ama bir insan bunu izleyebiliyor muyuz? Yani bilinçsiz davranış, bu yorucu oldu değil mi? Bilinçsiz davranış insanı moral sorumluluktan kurtarmıyor. Evet. Bilinçli olarak davranırsınız ve suç işlersiniz. Hukuki suç işlersiniz ya da moral suç işlersiniz. Ve bu şeyi sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla ceza yani şeyin davranışın şeyi neyse, karşılığı neyse o gelecek demektir. Sanırım olmuyor. Olduğunu bilen var mı? Ya da yani bilinçsiz saldırganlık dürtüsünden dolayı suç işlemiş de o tanıdan dolayı suçu bağışlanmış ya da affetilmiş bir şey var mı? Film konusu olabilir mi?
Yani bir insan oluyor, şey yapıyor. Kurt adam falan vesaire olduğu zaman hani saldıranlar.
Kurt adamlar.
Hani dolunay zamanı saldırırsa işte o
filmlerde oluyor.
Filmlerde sadece.
Evet. Romanlarda da
olmuş. Bir tek o.
Evet. Bilinçsiz, bilinçaltı şey. Tarihsel bir fenomen, yani kültürel bir fenomen ve insan varoluşunda, gerçek varoluşunda yeri olmayan bir şey. O yüzden bilinçaltını silmek gerekir. Bilinçaltını silmek psikanalizin yapabileceği bir şey ve psikanaliz ne yazık ki çok pahalı. Ve psikanaliz böyle yüzeysel yani ağır bir patoloji olmadıkça da psikanalizi meşgul etmemek gerekir. Çünkü bunların sayısı çok az. Yani bu konuda etkili olabilen insanlar da
silinemiyor
az.
Silinemiyor mu yani bebeğin kendisine?
Doğal olarak silinemiyor. Bu bilişsel ruh bilim. Kognitif psikoloji denen şey bunu bilinçaltına girmeden temizleme iddiasında ya da isteğinde eğer mümkünse tamam. Ama bu şey şu anlama geliyor. Yani davranış düzeltilecek fakat davranışın nedeni yerinde kalacak. Şimdi ilaçlar şunu yapıyorlar. Freud'un bilinçsiz ve bilinçli olanlar arasındaki sınır bölgesi dediği şey. Yani daha doğrusu ilaçlar şunu yapıyor diyebiliriz. Bu Prozac tarzında falan yani o tür ilaçlar onlar bilinçaltının dinamiğini kesiyor, önlüyorlar. Bilinçaltının yani aktif bilinçaltını pasif bilinçaltı. Aktif bilinçsizi pasif bilinçsiz durumuna getiriyorlar ve o ilaç geldikçe o pasiflik sağlanıyor, bilinçaltı ortaya çıkmıyor. İlaç gelmediği zaman, kesildiği zaman tekrar ortaya. Dolayısıyla bir saltım, iyileştirme sağlamıyor bu şey, kemoterapi. Köken kaynak ortada. Yani nedensellik diye bir şey varsa ki Freud insan davranışını kesin olarak deterministik görüyor. Çünkü yani davranışların nedenleri vardır. Bir bilinçsiz saldırganlık duygusu durumu varsa bu bir etki olarak bir nedene bağlı. Yani bu determinizm Freud'un şey ilkesi. Dolayısıyla kimyasal olarak o neden etki arasına ben şey getirebilirim. Sanki neden yokmuş gibi gösterebilirim ama o gerçekten nedeni silmiyor. Yani psikanalizin öteki yöntemlerden farkı o kökeni tamamen silmesi. Çünkü bilince geldiği zaman o bilinçaltı baskılanan içerik, içgüdü temsilcisi, o zaman bilince çıktığı zaman insanı denetlemeye son veriyor. Yani artık bir güdü nedeni, davranış güdüsü olmuyor. Ondan o şekilde onun burada çok fazla girmiyor. O psikanaliz tekniğini ilgilendiriyor. Yani siz nasıl ulaşırsınız şeye, bilinçaltına. Sağlıklı bir insanda bilinçaltının olmaması gerekir. Yani
bilinçaltının.
Sağlıklı insanın bilinçaltının sıfır olması, temiz olması gerekir. Tamam çıkarsa ama belli. Yani eğer bilinçaltı özgürlüğümüzü engelliyorsa bilinçaltı, bilinçsiz faktör özgürlüğümüzü engelliyorsa ki engelliyor. Yani çünkü bilinçsiz bilinçaltının eylem güdüsü olması demek istencin değil, bilinmeyen bir faktörün, yani açıkça bilinçli olmayan bir faktörün eyleme güdüsü. Şimdi bilinçli saldırganlık duygusu dedik ya da bilinçli suçluluk duygusu dedik. Bunlar şeyler. İnsan özgürlüğüyle bağdaşmaz. Bağdaşır mı?
Durduk yerde.
Bağdaşmaz açıkça. Yani ben bir şeyden davranıyorum, bir takım insanları öldürüyorum. O yüzden ideoloji örneğini verdik. Ve o yok ediciliğin nedenini bilmiyorum.
En son bir vaka var. Bir çocuk kızı kesti. Bir çocuk. Resmen şey yaptı. O tür şeyler bir hastalık tabii. Yani bak,
saldırganlık belirtisi var diyorsun.
Sevgilisini evet. Şey yaptı. Kesti. Gençlerde bu, ama onu bir gün açıklıyorlar ki şeylerde.
O bir var. Orada bak, bir bilinçaltı şey var.
Ha, bir şey var diyor.
Tabii ki var.
Bir film izlemişler. Bir şey diyorlar.
Etkiler.